Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leheb suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı ve boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Ecr-i Şems'i 14 Şehrivar 1400 Hicri Kameri 27 Muharrem 1443 ve miladi 5 Ağustos 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mesul Ketane ve arkadaşım Ahmet Eşre birlikte sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, dinin gençlere olan değerli bakışı, dinleyicilerle baş başa adlı programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinleyecekseniz önce önemli haberlerden özetler.
İslam İnkılabı rehberi İran Paralimpik Komboyuna teşekkür etti. Ayetullah Reisi, komşularımızın güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak görüyoruz dedi. İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları Afganistan'a görüştüler. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 278 kişi daha hayatını kaybetti. Türkiye ordusunun Irak'ın kuzeyine düzenlediği saldırıda 7 PKK'lı daha öldü. Taliban, Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurmaya çalışıyor. Şimdi haberler.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi yayınladığı mesajda, Tokyo 2020 Paralimpik oyunlarında İran Paralimpik konvoyuna teşekkür etti. Ayetullah Hamene'nin mesajında şunlar yer aldı. Bismillah Teala. Madalyaları ile İran milletini bir kez daha mutlu eden gururlu paralimpik konvoya içtenlikle teşekkür ediyorum. Seyyid Ali Hamene'yi 4 Eylül 2021 62 sporcu ile turnuvaya giden İran paralimpik konvoyu toplam 12 altın, 11 gümüş ve 1 bronz madalya ile madalya dağılım tablosunda 12. sırada yer aldı.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi Irak'ta İslam alimlerinden Seyyid Muhammed Said Hekim'in vefatı münasebetiyle taziye mesajı yayınladı. İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi Necef-i Şref'te taklit merci alimlerden Ayetullah Seyyid Muhammed Said Hekim'in vefatı münasebetiyle yayınladığı mesajda onun çok değerli taklit mercilerden olduğu, fıkıh ve ilkeler konusunda değerli eserleri olduğu ve yokluğunun bu kutlu saha için ilmi bir kayıp sayıldığını bildirdi. İslam İnkılabı rehberi mesajında merhumun ailesi ve geride kalanlarına ise sabır diledi.
Dünya İslam Uyanışı Asamblesi Genel Sekreteri Ali Ekber Velayeti, Cumartesi gecesi Cammu ve Keşmir'de önde gelen siyasetçilerden Seyyid Ali Gilani'nin vefatı münasebetiyle taze mesajı yayınladı. İrna'ya göre velayeti mesajında şunları yazdı. Cammu ve Keşmir bölgesinin önde gelen siyasi isimlerinden biri olan bir ömür boyu cihat ve 11 yıllık ev hapsinden sonra hakka yürüyen bu değerli insanın ölümü hiç kuşkusuz üzücüdür. Dünya İslam Uyanış Asamblesi Genel Sekreteri Cammu ve Keşmir halkına, ailesine ve merhum Gilani'nin hayatta kalanlarına sabır dilerken merhuma da Allah'tan rahmet diledi. Keşmir Özgürlük Konferansı liderlerinden Seyyid Ali Gilani, çarşamba gecesi Hindistan kontrolündeki Srinagar şehrinde geçirdiği bir hastalık döneminin ardından 92 yaşında vefat etti. Seyyid Ali Gilani 11 yıldır ev hapsinde tutuluyordu. Merhum Gilani, Hindistan'ın Cammu ve Keşmir bölgesindeki askeri varlığına kesinlikle karşı çıkmış ve bunun için de etkili bir mücadele vermiştir. 70 yılı aşkın süredir devam eden bu askeri varlık, Hindistan ve Pakistan ilişkilerini ciddi şekilde etkilemiştir. Cammu ve Keşmir, hem Hindistan'ın hem de Pakistan'ın üzerinde toprak iddiası bulunan önemli bir bölgedir.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'e dün gece televizyondan halka hitaben canlı olarak yaptığı ilk konuşmasında İran'ın komşularının güvenliğini kendi güveni olarak gördüğünü vurgulayarak şimdiye kadar 50'den fazla liderle görüşme ve temasta bulunduğunu ve bu görüşmelerde ülkelerle taammülü vurguladığını söyledi. İbrahim Reis'e televizyon röportajında Afganistan'daki son gelişmeleri de atıfta bulunarak Afganistan'ın çözümü bu ülkede halkın oyu ve iradesiyle bir hükümet kurmaktır dedi. İran Cumhurbaşkanı İran'ın her zaman Afgan halkının barış, huzur, irade ve arzu hakimiyetini aradığını vurgulayarak bu ülkede halkın oyu üzerine kurulu bir hükümetin İran ile iyi ilişkiler kurabileceğini sözlerine ekledi. İran Cumhurbaşkanı Afganistan halkının son yıllarda çok acı çektiğini belirterek Afganistan meselesinin Amerikalıların varlığını sadece hiçbir yerde güvenli olmadığını aynı zamanda güvenliğe zarar verdiğini gösterdiğini kaydetti. Ayetullah Reis'in nükleer müzakerelerle ilgili olarak da müzakere ve diyalog bir diplomasi aracıdır ve İran bundan çekinmiyor ancak Batı ve Amerika baskısıyla diyalog arıyor dedi. İran Cumhurbaşkanı İran'a baskı yapmanın hiçbir zaman işe yaramadığını ve Batı'nın bunu defalarca yaşadığını, baskı ve tehditlerle diyaloğun kabul edilemez olduğunu vurguladı. İran Cumhurbaşkanı ayrıca İran'ın istikrarı ve ekonomik güvenliğine de atıfta bulunarak bugün İran'da yatırım yapmak için şartlar hazır dedi.
İran Silahlı Kuvvetler Yüksek Koordinasyon Konseyi toplantısı, İran halkının yaşam koşullarını iyileştirmek ve korona ile daha iyi bir şekilde nasıl mücadele edileceği yönünde işbirliğini artırmak gereğini vurguladı. Muhabirimizin bildiğine göre 13. İran hükümetinin kurulmasının ardından Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin ikinci toplantısı dün akşam İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf'ın huzurunda yapıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i ve İran Yargı Kurumu Başkanı Gulam Hüseyin Ejeyi de katıldı. Bir önceki toplantıda ülkenin temel sorunlarının çözümü için gerekli zemini sağlamak amacıyla kuvvet başkanlarının düzenli toplantıları yapılmasına karar verilmişti. Korona ve halkın geçim kaynağı ile uğraşmak bu toplantıların ilk önceliklerinden biri ve yürütme, yasama ve yargı başkanlarının görüşmelere de bu sorunları çözmeye odaklanıyor. Yerel ve bölgesel arenadaki diğer önemli konular da tarafından ele aldığı diğer konulardandı. Bu arada İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i bugün katıldığı korona ile Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada yeni dalgaların neden olacağı hasarlar gerekli önlemler alınarak azaltılabilir dedi. Ülkedeki aşılama sürecinin umut verici olduğunu da belirten Cumhurbaşkanı Reis'i aşı ithalatının ve ülkedeki aşı üretiminin önümüzdeki haftalarda artacağını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi dün gece yaptıkları telefon görüşmesinde Afganistan'daki son gelişmeleri ele aldılar. Muhabirimizin bildirine göre İran Dışişleri Bakanı geçtiğimiz günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Afganistan'daki durumu görüşmüştü. İran ve Çin Dışişleri Bakanların görüş alışverişinde Afganistan'daki tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin ihtiyacı, terör ve narkotikle mücadelenin önemli bir öncelik olarak ele alınması, kesintisiz insani yardım konularına görüş alışverişinde bulunulmuş ve sınır kapılarının açılmasına yönelik çabalar vurgulanmıştı. İki taraf Afganistan'daki mevcut durumdan Amerika'nın sorumlu olduğunu ve son 20 yılda Afgan halkına yönelik rolünün yapıcı olmadığını vurguladı. Bölgede ve dünyada etkili ülkelerden biri olan İran, Afganistan krizi de dahil olmak üzere bölgesel krizleri her zaman diyalog ve siyasi yolla çözmeye çalışmıştır.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan dün İslam Direniş Hareketi Hamas Siyasi Birim Başkanı İsmail Haniye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Emir Abdullayan bu görüşmede Filistinlilerin işgalci Siyonistlere karşı mücadelesini özellikle direniş gruplarının Kudüs'ün Kılıcı adlı operasyonda gösterdiği cesurca direnişi takdir etti. Filistin'i kurtarmanın ve Filistin topraklarından işgaline son vermenin tek seçeneğinin direniş olduğunu vurgulayan Abdullayan, İran İslam Cumhuriyeti geçmişte olduğu gibi Filistin'in Kurtuluş Savaşı'nı ve tarihi topraklarda başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını da desteklemektedir, dedi. Emir Abdullayan, Siyonist rejimin Filistinli kadınlar ve çocuklara yönelik cinayetlerinin devam etmesini kınarken, İran olarak referandum planını ve Filistin'in ana sakinlerinin kaderini belirleme hakkını destekliyoruz, diye konuştu. Haniye ise telefon görüşmesinde Emir Abdullahyan'ı Dışişleri Bakanı olarak göreve başladığı için tebrik ederken, ayrıca İran'a Filistin halkına ve direniş gruplarına verdiği destekten dolayı da teşekkür etti.
Lübnan medyası cumartesi gecesi Lübnan Şiileri Yüksek İslam Meclisi Başkanı Şeyh Abdülemir Kaplan'ın vefat ettiğini bildirdi. Lübnan medyası Şeyh Kaplan'ın bir süredir hasta olduğunu ve dün gece 85 yaşında vefat ettiğini bildirdi. Şeyh Abdülemir Kaplan 1936'da Lübnan'ın güneyinde doğdu. Babası Muhammed Ali Kaplan ve dedesi Musa Kaplan bölgenin önde gelen alimlerindendi. Şeyh Abdülemir Kaplan ilahiyat eğitimini Necef Eşref'te tamamlamış, içtihat derecesine ulaşmıştı. Ayetullah Hoyi ve Seyyid İsmail Sadr gibi büyük alimlerden dersler almıştı. Şeyh Kaplan, Lübnan'daki direniş hareketinin sadık bir destekçisi olmuş ve terör rejimi İsrail'le ilişkilerin normalleştirmesine karşı çıkmıştı.
İran Gümrük Genel Müdürlüğü birkaç milyon doz daha korona aşısının ülkeye ulaştığını bildirdi. İran Gümrük Genel Müdürlüğü'nün teknik yardımcısı Mehdar Cemal Eronegi, cumartesi ve pazar günleri birkaç milyon doz daha korona aşısı sevkiyatı olacak, dedi. İran Gümrük'te yetkilisi bu aşıların ithalatı ile birlikte başlangıçtan bugüne ithal edilen aşı sayısı 40 milyon dozu aşacak, dedi. İran gümrük yetkilisine göre ithal edilecek aşılar Çin'den veya diğer kaynaklardan İran'a ithal edilen Çin Sinopharm tipi aşılardır. Erunegi ayrıca şöyle dedi, şu ana kadar 25 sevkiyat Sinopharm aşısı ithal edildi. İran Sağlık Bakanlığı bugüne dek 19.340.385 kişinin ilk doz korona aşısını, 9.502.679 kişinin ise ikinci dozunu yaptırdığını bildirdi.
Türkiye'nin 4 Eylül 2021 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 283.385 COVID-19 testi yapıldı. 20.033 kişinin testi pozitif çıktı. 278 kişi hayatını kaybetti. Bu arada 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı %79.55, ikinci doz aşı yapılanların oranı %61.45 olarak gerçekleşti. Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk ve orta öğretimli okullar 6 Eylül'de, devamında üniversiteler açılıyor. Örgün eğitimde 24 milyondan fazla öğrencimiz var. Kesintisiz, yüz yüze eğitimde kararlıyız, aşıda ve tedbirde aynı kararlılık olmalı, dedim.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Eylül'de önce ülkedeki okulların yeniden açılmasına atıfta bulunarak okul içi eğitimin kesintisiz devam etmesi gerektiğini vurguladı. NTV Haber sitesine göre Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmenin atama töreninde öğrencilerin bir yıldır okullarda okul içi eğitimden yararlanamadıklarını işaret ederken, şu salgın döneminde çocuklarımız 1,5 yıldır okullarda akranları ve öğretmenleriyle birlikte olamadılar. Çocuklarımızı okullardan bırakma lüksümüz kalmadı. Çocuklarımızı akranlarıyla birlikte en iyi eğitimi, öğretimi vermekte kararlıyız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde 2021 yılı öğretmen atama töreninde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Biraz sonra atanacak öğretmenlerimizle birlikte okullarımızda görev yapan öğretmen sayımız 1 milyon 137 bini bulacak. Öğretmenlerimizin özgürlük haklarında büyük iyileşmeler yaptık. Avrupa'da öğretmenler için zorlu ders saati en düşük ülke Türkiye'dir."
Türkiye Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta Türkiye ordusunun düzenlediği saldırılarda 7 PKK'lının öldürüldüğünü bildirdi. Anadolu Ajansı'na göre Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Türk Hava Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde grup liderliği de dahil olmak üzere 7 PKK teröristini öldürdüğünü bildirdi. Türkiye hükümeti PKK'yı terör örgütü olarak tanımlıyor. Türkiye Savunma Bakanlığı 7 kişi arasında sözde kadın örgütü başkanı, eğitim başkanı, suikast okulu başkanı ve PKK halk başkanının bulunduğunu belirterek gruba karşı mücadeleye devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu arada bazı medya kaynakları dün Irak'ın Süleymaniye vilayetinde başka bir hava saldırısının düzenlendiğini bildirerek söz konusu saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirmişti. Bağdat yetkilileri Türkiye'nin saldırılarını defalarca kınamış ve bu girişimleri işgal olarak nitelendirmiştir.
Siyonist medya işgalatındaki Eliat şehrinde bir otelde patlama meydana geldiğini bildirdi. Siyonist basından Jerusalem Al-Post gazetesinin haberine göre pazar sabahı işgalatındaki Filistin'in en güney noktasındaki liman kenti Eliat'ta bulunan Sezar Oteli'nden büyük bir patlama sesi duyuldu. Bu haberlere göre olayın araştırılması için çok sayıda itfaiye, kurtarma ve güvenlik aracı olay yerine sevk edildi. Siyonist kaynaklar Sezar Otel'de meydana gelen patlamada kimsenin yaralanmadığını ve herhangi bir tehlikenin söz konusu olmadığını iddia etti.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Komutanlığı Genel Sekreteri Doktor Tellal Naci ve beraberindeki heyeti kabul etti. Sana Haber Ajansı'na göre toplantıda Suriye ve Filistin arasındaki durumun gelişmeleriyle Suriye ve Filistin durumuyla örtüşen tüm Arap ve bölgesel meseleler ele alındı. Esad, Kudüs kırıcı muharebesinin sonuçları ve anlamlarıyla onun Siyonist düşmanla olan çatışmanın gidişatındaki stratejik yansımaları karşısında durarak direniş güçleriyle Filistin halkının bu niteliksel zaferi elde etmek için özellikle Kudüs ve 1948'de işgal edilen topraklardaki Filistin halkının oynadığı rolü övdü. Esad ayrıca Suriye'nin maruz kaldığı ekonomik savaşın hedeflerine değinerek ekonomik ablukanın saldırı, askeri ve güvenlik güçlerinin ve araçlarının başarısızlığı sonucu ortaya çıktığını vurguladı. Görüşmede Dr. Naci ise Suriye Arap Cumhuriyeti'nin devlet başkanı Beşar Esad liderliğindeki Filistin davasına yönelik kararlı duruşunu istisnai ve tarihi bir Arap lideri olarak bilgeliğini ve cesaretini tüm zor ve çetin şartlara ve baskılara rağmen halk ve Suriye Arap ordusunu selamladı.
Irak'ta bir güvenlik kaynağı ülkede Amerikan askerlerinden oluşan bir konvoyun hedef alındığını söyledi. Şafak News'un haberine göre bir güvenlik kaynağı Irak'ın güneyindeki Al-Divaniye eyaleti sınırında Amerikan lojistik ekipman taşıyan bir konvoyun yolunda patlayıcı bir cihazın infilak edildiğini bildirdi. Haber kaynağına göre düzenlenen saldırıda konvoyda maddi hasar dışında herhangi bir can kaybı olmadı.
Bazı haber kaynakları Suudi Arabistan'ın doğusundaki liman kenti Dammam'da iki patlama sesinin duyulduğunu bildirdiler. Yeraltı tanıklar pazar sabahı Zahran kentindeki Suudi Arabistan'ın Aramco petrol tesisinin etrafına yönelik Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin balistik füze veya insansız hava aracıyla düzenlemiş olabileceği saldırılar ve patlamalardan dolayı kapatıldığını söylediler. Şimdiye kadar Suudi yetkililer konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadılar. Sana petrol tesisleri, havalimanları ve Suudi Arabistan'daki limanlarda dahil olmak üzere Yemen'in tüm hayati tesislerinin saldırı altında olduğunu defalarca vurgulamış ve Yemen'in füze ve hava yeteneklerinin büyük ölçüde geliştiğini vurgulamıştır.
Taliban'ın siyasi büro başkanı bir kez daha Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulması için çağrıda bulundu. Afgan Ses Ajansı'na göre Molla Abdulgani Birader dün yaptığı açıklamada grubun Afgan toplumunun tüm kesimlerinden kapsamlı bir hükümet kurmaya çalıştığını duyurdu. Taliban'ın siyasi büro başkanı Taliban'ın Afgan halkına yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışacağını ve kapsayıcı hükümetin herkese karşı sorumlu olacağı ve ülkede güvenin tesis edeceğine dair güvence verdiğini de sözlerine ekledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Türkiye, İran'ın ekonomik diplomasisinin hedefi başlığını taşıyor. İran İslam Cumhuriyeti özel ve kamu şirketlerinin uluslararası fuarlara, bu cümleden Türkiye Kültür ve Ticaret Fuarına katılması, İki ülke arasında ikili işbirliğinin ötesinde hedefler taşıyor. İran firmalarının Türkiye'deki uluslararası fuarlara katılmaları, ikili iktisadi ve ticari işbirliklerin güçlendirilmesine ilaveten iki komşu ülkenin kültürel ve sosyal ortaklıklarına da yardımcı oluyor. Bu sebepten ötürü İran'ın kamu ve özel firmalarının Türkiye'deki uluslararası fuarlara geniş çapta katılmasının iki komşu ülkenin ticari ve ekonomik ilişkilerin genişlemesini beraberinde getireceği söylenebilir. Bu arada uluslararası fuarların Türkiye'nin her yıl ülkenin çeşitli kentlerinde ve özellikle ticari ve kültürel merkezlerde düzenlenmesi, bu ülkenin ekonomik ve kültürel takviminde yaygın ve geleneksel programlarda olduğu söylenebilir. Komşu ülkelerin birçoğu ve özellikle İran, söz konusu fuarların sabit ve sürekli katılımcıları olarak Ankara'da son günlerde düzenlenen ticari ve kültürel fuarda aktif şekilde katıldı. Fuarda İran tarafından sergilenen ürünlerin çoğu el dokuma halıları ve el sanatlarıdır. Ve geçen yıllarda olduğu gibi Türkiye'de geniş bir kitleye hitap etmektedir. Enerji ve petrokimya ürünlerinin ihracatı gibi makro ticareti ilaveten genelde İran'ın kültürel ve el sanayi ürünleri her zaman komşu ülkelerde kendine has müşterileri olmuştur. Bu arada komşuların birçoğu İran'ı yapıcı ve olumlu bir ticari ortak olarak görüyor. Zira kültür ve el sanayi alanlarında kendine has ürünleri üretmeye ilaveten sanayi ülkelerle rekabet edebilecek seviyede kaliteli ürünler üretebiliyor. Buna karşı Türkiye'de benzer şartlara sahip ve İran ile her iki ülke için yararlı ve etkili olacak mükemmel ekonomi şekillendirebilir. Hali hazırda İran'ın Türkiye'ye bakır, çinko, alüminyum gibi metallere ilaveten yakıt ve maden ürünleri ihraç ediyor. Fakat tüm bu gerçeklere rağmen Ankara ve Tahran arasındaki ikili ticaret hacmi iki ülke arasındaki toplam ticaretinin küçük bir yüzdesini oluşturuyor.
Bu arada Ankara ve Tahran yetkililerinin de karşılıklı ticaret hacmi değerini 30 milyar dolara yükseltme konusunu da vurgulamaları, ekonomi uzmanları açısından iki ülke arasında ekonomik ve ticari işbirliğinin gelişmesi ve genişlemesi için bir sonraki adımların da temeli ve karşılıklı serbest ticaretin oluşma ortamını oluşturabilir. İran ve Türkiye arasındaki ikili ticaretin gözden geçirilmesiyle iki komşu ülke arasında en fazla ticaretin 2012 yılında gerçekleştiği anlaşılıyor. 2012 yılında ikili ticaret hacmi 22 milyar doları aştı. Bunun da 12 milyar doları da İran'dan Türkiye'ye ihracatı ve yaklaşık 10 milyar doları ise İran'dan Türkiye'den ithalatını oluşturuyordu. 2012 yılında ticaret hacminin yüksek olmasının sebebi geçen ve ardından gelen yıllara kıyasla İran'dan Türkiye'den ithalatının değerinin yüksek olmasıdır. Daha sonraki yıllarda yani geçen 9 yılda İran ve Türkiye arasında kaydedilen ticaret hacmi değeri ise 5 ile 12 milyar dolar arasında değişti. İran ve Türkiye arasında ikili ticaret hacminin az olma konusu bir yana son yıllarda İran ve Türkiye yetkililere karşılıklı ticarete doları kaldırmaya çalışırlar. Bu süreç ağır ilerlese de iki ülke yetkililerinin bu bağlamdaki görüş birliği etkin bir girişim sayılır. Nitekim Türk ekonomistlere göre Amerikan doları saltanatı devrilmekte ve soruna yaklaşılmaktadır. Bu şartlarda İran ve Türkiye yetkililerinin en önemli adımları da karşılıklı ilişkileri güçlendirmektir. Bu girişim karşılıklı ilişkilerin özellikle Amerika tarafından zayıflatmasını engelleyecektir. Bu bağlamda Tahran ve Ankara yetkilileri İslam dünyası çerçevesinde ticareti genişletme ve hızlandırmak ayrıca iki ülke arasında ulusal para birimlerinde ticaret ve takas gibi mekanizmalara da başlatmak amacıyla İslami bir para birimi kurmaya karar verdiler. Aslında İran ve Türkiye arasında bu şekildeki ticaret İslam dünyası için bir model oluşturarak Amerika'nın İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri arasında da nüfuzunu engelleyebilir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Birleşmiş Milletler'in Siyonist rejime destek sessizliğine Suriye'nin itirazı etrafında. Siyonist rejim İsrail'in Lübnan hava sahasından Suriye topraklarına hava saldırılarının devam etmesinin ardından Suriye Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı yazdığı İki ayrı mektupta korsan rejimin saldırılarının sürmesini, tepki göstermesini ve onaylayan sessizliğini kırmasını istedi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın mektubunda İsrail'in Suriye topraklarına korkakça saldırısının Suriye ve halkına karşı işlenen cinayetler ve hak ihlalleri ayrıca farklı terör gruplarına desteklerin devamında ve de Suriye krizinin siyasi yollardan çözülme sürecini engelleme hedefiyle gerçekleştiği belirtildi. Batı Asya bölgesi çok hassas şartlarda bulunduğu ve çeşitli olaylar ve krizlere tanık olduğu bir dönemde Siyonist rejimin Suriye topraklarına saldırısına karşı Suriye Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler'e eleştiri mektubu yazıyor. Batı Asya bölgesindeki şartlar Birleşmiş Milletler ve özellikle Güvenlik Konseyi'nin durumun daha da kötüleşmemesi için yasal araçlarla korsan rejimin saldırılarına son vermelerini gerektiriyor. Zira ırkçı rejimin eylemleri bölgede gerginliği artırmaya ilaveten terör gruplarına destek vermek ve onları başta Suriye olmak üzere bölgede desteklemek amacıyla gerçekleşiyor. Suriye Dışişleri Bakanlığı da Birleşmiş Milletler'e yazdığı mektupta bu konuya değinmiş, ırkçı rejimin Suriye içindeki teröristleri destek bağlamında benzer saldırılarda bulunduğunu belirtiyor. Bu arada Suriye'de ateşkesi denetleyen Rusya merkezi Himaymem üstünde Nusra cephesinin İdlib'de gerginliği azaltma bölgesine geniş çaplı saldırıda bulunduğunu duyurarak son 24 saatte tekfirci Nusra cephesi teröristlerin 31 kez İdlib'de gerginliği azaltma bölgesine hedef aldığını duyurdu.
Bu yüzden de Siyonist rejimin Suriye'ye yönelik hava saldırılarının teröristlerin Suriye'deki terör saldırıları ile bağlantısız olmadığı, hatta Siyonistlerin saldırılarının Suriye topraklarındaki teröristlere destek hedefiyle yapıldığı söylenebilir. Bu arada Suriye'de korsan rejimin saldırılarını karşılıksız bırakmadığı da belirtilmelidir. Nitekim korsan rejim savaş uçakları tarafından fırlatılan füzelerin izinin sürüldü. Sırada Suriye füzelerinden biri işgal topraklarından derinliklerinden ve Tel Aviv semasından ve de korsan rejimin ekonomi kutbu sayılan Guş Dan'dan geçerek denize düştü belirtilmelidir. Böylece Suriye Siyonistlere saldırganlıklarını da durdurma gücüne sahip olduğu ve saldırıların da devam etmesi durumunda işgal edilen Filistin topraklarının da hassas bölgelerine hedef alabileceğini göstermiş oluyor. Suriye tarafından işgal topraklarına doğru fırlatılan füze ayrıca korsan rejimin demir kubbe olarak bilinen savunma sisteminin de işlevsiz olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Bu yüzden uluslararası kurumlar ve en başlarında da Güvenlik Konseyi'nin destek anlamında olan sessizliklerini bozmaları ve ırkçı rejimin saldırganlıklarına tepki göstermeleri gerekir. Zira onların sessiz kalmaları aslında Siyonist rejimin saldırılarını sürdürmek için yeşil ışık sayılıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Şehriver 1400, Hicri Kameri 27 Muharrem 1443 ve Miladi Takvimle 5 Eylül 2021 Pazar. Kırk yıl önce böyle bir günde Hicri Şemsi takvimle 14 Şehriver 1360 yılında İran İslam İnkılabı Başsavcısı Ayetullah Ali Kuddusi, terör örgütü münafıklar grubu unsurlarınca yapılan bir bombalı saldırı sonucu şehit düştü. Şehit Kuddusi tahsil döneminde zamanın büyük ulemasından Ayetullah Burucerdi, Allame Tabatabai ve İmam Hümeyni'den dersler aldı ve içtihat mertebesine ulaştı. Şehit Kuddusi dini faaliyete büyük önem verirdi ve Mukaddes Kum kentinde faaliyet gösteren Hakkani Medresesi onun dini faaliyetlerine güzel bir örnekti. Rahmetli İmam Hümeyni sürgüne gönderildiği 1963 yılından bir yıl önce Şah rejimi aleyhinde mücadele hayatına atılan Kuddusi daha sonra tutuklanarak bir süre hapis yattı. İslam İnkılabı'nın zaferi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla Şehit Kuddusi rahmetli İmam Hümeyni'nin fermanıyla İslam İnkılabı genel savcılık görevini üstlendi ve nihayet kör münafık katillerince suikaste uğrayarak şehit düşürüldü. ...21 yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Şehriver 1379'da İranlı çağdaş bilim adamı Doktor Seyyid Murtaza Ayetullahzade Şirazi vefat etti. Büyük Mirza Şirazi'nin torunlarından olan Şirazi, Hicri Şemsi 1307'de Necef Eşref kentinde dünyaya geldi. Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi'nde Fars Dili ve Edebiyatı dalında ders veren Şirazi, Sami Dilleri dalında da İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde uzmanlık dersleri aldı. ...107 yıl önce 5 Eylül 1914 tarihinde böyle bir günde Fransız yazar ve edebiyat ustası Charles Peggy hayata gözlerini yumdu. Peggy gençliğinde orduya girdi ama bir süre sonra ordudan ayrıldı ve Paris Yüksek Akademisi'ne girdi. Fakat bu okulu bitirmeyi de yarıda bıraktı. Peggy daha sonra yazarlığa yöneldi ve 1900 yılında bir dergi çıkarmaya başladı ve bu işi öldüğü güne dek sürdürdü. İki haftada bir çıkan dergi çeşitli düşüncelerin ve tartışmaların alanıydı ve konular aydın bir yaklaşımla gündeme alınıyordu. ...28 yıl önce bugün 5 Eylül 1993 tarihinde böyle bir günde dünyanın en harikulade camii Fas'ta hizmete girdi. Bu cami Kabe ve Mescid-i Nebi'den sonra dünyanın en büyük camisidir ve Casablanca kentinde yer almaktadır. Caminin mimarı Fransız bir mimardır ve bu güzel eseri İslami sanat ve yeni teknolojileri birleştirerek yaratmıştır. Caminin minareleri İslami sanat tarzındadır. Caminin abdest almak üzere iki özel mekanı ve gelişmiş bir kütüphanesi ve bir de dini ilimler merkezi vardır. Caminin çatısı ise sabit değildir ve şebistanı ve avlusu yüz binlerce insanı barındıracak şekilde tasarlanmıştır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Barajın arkasında hesap var.
Yeni Asya.
Okullar tam zamanlı açılsın.
Star.
ABD'den Türkiye açıklaması, yakın bir şekilde çalışıyoruz.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol 3 Eylül tarihli Karar Gazetesi'nde Adli Yılda Yargı Bağımsızlığı Zayıf Kaldı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bu sene Adli Yıl Yargıtay'ın yeni binasında açıldı. Dileyelim de bundan sonra Yargıtay Cumhurbaşkanlığı mekanında Adli Yıl töreni yapmaz, kendi binasında yapar. Bizde de 2016 yılına kadar böyleydi. 2016-2020 törenleri Beştepe'de yapıldı. Yargıtay'ın eski binası yetersizdi denilebilir. Adli yıl törenleri Anayasa Mahkemesi salonunda yapılmalıydı. Beştepe'ye gidildi. Halbuki hukukta yargının bağımsız ve adil olması yetmez, bunu göstermesi gerekir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Merhum Cevdet Paşa bu kuralı 1860'larda kaleme aldığı tezakirde vurgulayarak yazmıştı. Yeni Yargıtay binasını fotoğraflarından çok beğendim. Yüksek yargıda olması gereken mehabete uygun bir bina. Hayırlı olsun. Ama bağımsız icra-i adalet yapılabilir mi? Parti lideri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş türünden bir konuşma yapmasını anlamak mümkün. Türkiye'de yargı bağımsızlığı, yargının siyasallaşması diye bir sorun yok. Halbuki Türkiye'de yargının en önemli sorunlarından biri siyasi müdahalelerdir. Fakat Anayasa Mahkemesi dışında artık yüksek yargı sözcüleri kuvvetleri ayrılığı konusunda gereken vurguyu ve talebi ortaya koymuyorlar. Yargıtay Başkanı Sayın Mehmet Akarca, konuşmasında yargıya siyasi baskı konusuna, hakim teminatı eksikliğine hiç değinmedi. Sosyal medyanın yargıya baskısını en önemli sorun gibi anlattı. Üstelik iktidar sosyal medyayı düzenlemek için kanun hazırlığı içindeyken, elbette yargı siyasi güç gibi medyaya, sosyal medyaya tüm baskılara karşı bağımsız olmalıdır. Fakat yargıçlar sosyal medyadan mı Cumhurbaşkanlığın yargı işlemleri hakkındaki sert, kararlı vurgu konuşmalarında mı etkilenir? Hakim ve savcıların özlük hakları konusunda tam yetkili HSK üyelerin ezici çoğunluğunu Cumhurbaşkanı ile partisi belirliyor bu sistemde. Cumhurbaşkanının soruşturmalar konusundaki beyanları üzerine veya siyaseten hassas davalarda hoşa gitmeyen kararlar veren yargıçların bir gecede başka vilayetlerle atandığını veya başka dosyalarla görevlendirildiğini biliyoruz. Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu, Osman Kavala davalarında HSK'nın hakimleri değiştirmesi örneklerden sadece birkaçı. Hakim ve savcılara coğrafi teminat tanınsa bu siyasi operasyonlar mümkün olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Gül, 2 yıl önce yargı reform stratejisi törenindeki konuşmalarında hakim ve savcılara coğrafi teminat getirileceğini söylemişlerdi. 2 yıl geçti, ortaya bir şey yok. Yargıtay başkanlarının bu teminatı ısrarla talep etmeleri gerekemez mi?
Kazım Güleç Yüz, 3 Eylül tarihli Yeni Asya gazetesinde seçim süreci ve muhalefet başlıklı yazısına yer veriyor. Avrasya araştırmasının son anketinde erken seçim isteyenlerin oranının %58.7 çıkması bu konudaki toplumsal talebin daha da güçlendiğini gözler önüne seriyor. Önceki yaza kadar kimsenin gündeminde olmayıp aklından bile geçmeyen erken seçim, aradan geçen zaman zarfında ucundan kıyısından konuşulmaya başlandı. Özellikle CHP ve İYİ Parti konuya sahip çıkarken bilhassa Kılıçdaroğlu işin çok sıkı takipçisi oldu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Erken seçimin dillendirilmesi iktidarı rahatsız etti ve cumhur ortakları öfkeli tepkilerle red mesajlar verdiler. İktidar medyası da konuyu kapatmaya ve geçiştirmeye çalıştı ama bütün olumsuzluklara ve engelleme, karartma gayretlerine rağmen mesaj yerini buldu. Erken seçim halkın gündemine girdi. Önceleri kimsenin dünyasında böyle bir konu yokken toplumda oluşmaya başlayan seçim talebi %30'lara ulaştı. 40'ları gördü. Gelinen noktada 60'lara kadar dayandı. İktidar kontrolündeki araştırma şirketlerinin anketlerinde bile oran 40'ın üstüne çıktı. Bu süreçte Yeni Asya'nın yaptığı ısrarlı ve kararlı yayınların rolü gözden kaçmamalı. Gelinen noktada iktidar seçim kanununu değiştirerek konuyu en az bir yıl öteleme hesabı yapıyor. Ama bu hesabın tutulup tutmayacağını gelişmeler, gidişat ve özellikle muhalefetin izleyeceği politika belirleyecek. Evvelce de defaatle ifade ettiğimiz üzere Millet İttifakı'na dahil olan ve katılması beklenen partilerin toplu halde seslendirecekleri bir erken seçim mesajı hem kamuoyunda makez bulur hem iktidarı köşeye sıkıştırır. Erken seçimi zorlamak için 13 vekili istifa ettirerek anayasa gereği ara seçimi kaçınılmaz kılma alternatifi de yabana atılmamalı. Öte yandan iktidarın bütün direnmesine rağmen seçim talebinin topluma giderek daha fazla mal olması ve ülkenin erken seçim atmosferine girmesi, Süreci iyi yönetme sorumluluğunun artık muhalefete geçtiği yeni bir tablonun ortaya çıktığını gösteriyor. Bu tabloda muhalefet dağınık ve kopuk bir görüntü vermemeli. Çok sıkı bir irtibat, iletişim ve koordinasyon içinde hareket edilmeli. İktidara koz ve malzeme verecek hatalardan kaçınmalı. Toplumun talep ve beklentilerine cevap verecek politikalar geliştirmeli.
Aslan Tekin 3 Eylül tarihli Yeni Çağ gazetesinde AK Parti neden kamuoyu sonuçlarını paylaşmıyor başlıklı yazısına yer veriyor. Hafta geçmiyor kamuoyu yoklamaları veriliyor. Her yoklamada AK Parti'de düşüş gözleniyor. Bu tür yoklamayı yapan şirketler belli. Kimsenin itiraz edemeyeceği tecrübeli isimler başlarında. Ekranlarda da sık görüyoruz. Yorumları da yerine oturuyor. Maksatlı bir kamuoyu yoklaması yapacakları, neticeleri çarpıtacakları düşünülemez. Yanılma payının bir limiti var. Aşırı yanılma o şirketi geriye iter, bitirir. Manipülasyonu göze almazlar. Onun için kamuoyu yoklamalarına itibar edeceğiz diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Şunun için de itibar edeceğiz. Saray kanadından hiç kamuoyu araştırması haberi gelmiyor. Yaptırdıkları muhakkak. Lehlerine bir durum görseler, kendi basın yayın organlarında hemen yayınlatırlar. Ekranlara bildik isimleri çıkartırlar. Yorumlatırlar. İşte biz dimdik ayaktayız. Erken seçimde, vaktinde seçimde olsa yine biz kazanacağız derler. Beyin yıkama ameliyesine girişirler. En sonra barajın düşürülmesi konuşuluyor ki bu düşürme bile gerilemeyi gösterir. %10 barajı yüksek. Başka ülkeler en fazla %7. Bu barajı 12 Eylül darbecileri koymuştu. Junta'nın getirdiklerinin delinmeyen yeri kalmadı ama değiştirilmeyen seçim barajıydı. İktidara gelenlerin işine yarıyordu. Yeni rejimde düşman kampları bile ittifaka zorlayan bir sistem ortaya çıktı. İttifaklar söz konusu olunca kendi oyundan emin olanlar oyunda düşüş gören müttefiklerinin talebini geriye çeviremezler. Barajın düşüşü politik manevra da olsa gerekliydi. Şunu da düşünmeliyiz. HDP %10 barajının sınırında bir aşağı bir yukarı seyrediyor. Etnikçi sol kesimin cüzi de olsa bir oy potansiyeli var. Bu kesimlerin birkaç partisi seçime girdiği halde kendi partilerini değil, baraj altında kalmasın diye etnikçi yıkıcı bölücülerin partisini tercih ediyorlar. Baraj %7'ye inerse bir rahat nefes alacaklar. HDP'yi kapatırsa yeni açılacak partiyi kendi hallerine bırakabilirler. %7'yi geçer mi, geçmez mi tartışılır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızın da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinin gençlere olan değerli bakışı.
Muhterem dinleyiciler, dinin gençlere olan değerli bakışı isimli dizi sohbetimizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bir kutsi hadiste şöyle okumaktayız. Ailesi için helal ekmek kazanma peşinde olan kimse Allah yolunda mücahit gibidir. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hazreti Ali aleyhisselama şöyle buyurur. Ey Ali, 4 şeyin kıymetini bil. Yaşlılıktan önce gençliğini, hastalıktan önce sağlığını, yoksulluktan önce zenginliğini ve ölümden önce hayatını.
Gençlik, ergenlik çağı ile yaşlılık arasında bir mesafe gibidir. Yetenek ve güçle dolu olan değerli gençlik çağına güç yaşlıda denir. En iyi fiziksel, fikri ve ruhi koşullarda bulunan genç insan, kendi yeteneklerini iyice tanıyarak önünde bulunan tehdit ve sorunları en iyi fırsata çevirebilir. Bu yolda ise Yüce İslam dininin öğretilerinden yararlanmak gençler için çok yardımcı olacaktır. Nitekim bu semavi din gençliğe karşı değerli bir görüşe sahip olduğu için öğretilere gençliğin yüceltilmesi ve gençlerin fırsatından yararlanmaları ile uyumludur. Ayrıca Yüce İslam dini kendi ömrünün en coşkulu günlerinde bulunan gençleri faziletlerine, kemallerine ve yeteneklerinin geliştirilmesine, yanlış ve fesat yollarına düşmemelerine vesile olur. Çalışma ve çaba, bilim öğrenme, ibadet, spor, evlilik, sosyal faaliyetler ve ahlak ile maneviyat açısından kendini geliştirmeye hepsi